Ayrım 5, Uzay Akımları, Asimov, Sayfa 52, 4. Bölüm, Asi. Terence kendini çabucak toparladı. Dışarı çıkın çabuk, ardından hızlı adımlarla yürümeye başladı. Bir an için devriyenin baygın bedenini ana salondaki sütunlardan birinin gölgesine sürüklemeyi düşündü. Fakat bunun için yeterince vakitlerinin olmadığı açıktı. Rampaya çıktıklarında ikindi güneşi etraflarındaki dünyayı parlak ve sıcak bir ışıkla aydınlatıyordu. Yukarı kentin renkleri turuncu bir motife dönüşmüştü. ''Haydi'' dedi Valona telaşla. Ama Terence onu kolundan yakaladı. Adamın yüzünde bir tebessüm vardı ancak sesi sert ve alçaktı. ''Koşma, doğal bir biçimde yürü ve beni takip et. Rick'e mukayyet ol, onun da koşmasına izin verme.'' Birkaç adım attı. Sanki zankta yürüyordu. Arkalarındaki kütüphaneden bazı sesler mi geliyordu? Yoksa hayal gücünün oyunu muydu bu? Dönüp bakmaya cesaret edemedi. Bu taraftan dedi Terence. İşaret ettiği garaj yolunun üstünde ikindi ışığında hafifçe parlayan bir tabela vardı. Florina'nın güneşiyle pek fazla rekabet edemiyordu. Üzerinde ambulans girişi yazıyordu. Bir yan kapıdan geçerek üst kata çıktılar ve inanılmaz derecede beyaz duvarların arasında ilerlediler. Koridorun steril cam sılığında şişkin birer yabancı maddelerdi adeta. Üniformalı bir kadın uzaktan onlara bakıyordu. Bir anlığına tereddüt etti, kaşlarını çattı ve yaklaşmaya başladı. Terence kadını beklemedi. Bir köşeyi hızla döndü ve bir dizi koridor boyunca ilerlemeyi sürdürdü. Başka bir üniformalının yanından geçtiler. Terence uyandırdıkları şüphenin farkındaydı. Yerlilerin bir hastanenin üst katlarında yanlarında bir muhafız olmaksızın dolaşması daha önce görülmemiş bir şeydi. Ne yapıyorlardı böyle? Er ya da geç biri onları durduracaktı. İşte bu yüzden üzerinde yerli katına gider yazan gösterişsiz bir kapı gördüğünde Terence'in kalbi yerinden çıkacakmış gibi oldu. Asansör onların bulunduğu kattaydı. Rick ile Valona'yı hızla içeri soktu. Kabin aşağı inerken yaşadıkları hafif sarsıntı o günün en güzel hissiydi. Kentte 3 tür bina vardı. Büyük bir çoğunluğu tamamı 6 kata inşa edilen aşağı binalardan oluşuyordu. 3 kata kadar çıkan işçi evleri, fabrikalar, fırınlar ve atık tesisleri. Diğerleri ise yukarı binalardı. Sarklı evleri, tiyatrolar, kütüphaneler, spor sahaları, bir de çiftler vardı. Yani hem alt hem de üst katta girişleri bulunan binalar. Örneğin devriye istasyonları bunlardan biriydi, hastaneler de öyle. Dolayısıyla yukarı kentten aşağı kente inmek için bir hastaneyi kullanabilir, böylece yavaş hareket eden yük asansörlerinden ve aşırı dikkatli görevlilerden kurtulabilirdiniz. Yerlilerin bunu yapması kanunlara aykırıydı elbette. Fakat biraz evvel bir devriyeye saldırmış biri için çok küçük bir suçtu bu. Asansörden inip hastanenin alt katına çıktılar. Buradaki duvarlar da oldukça sterildi. Ama yukarıdakilere oranla daha az temizleniyorlarmış gibi görünüşlerinde hafif bir eskimişlik vardı. Üst kattaki koridorlar boyunca uzanan döşemeli sıraların yerlerinde yeller esiyordu. Daha da önemlisi endişeli adamlar ile korkmuş kadınların gürültüsüyle dolu bir bekleme odası da vardı burada. İçerideki tek görevli olan kadın karmaşayı bir düzene sokmaya çalışıyor ve fena halde çuvallıyordu. Kadın o sırada sökük pantolonunun kırış kırış olmuş dizini bir katlayıp bir indiren ve tüm soruları özür dilermişçesine yanıtlayan kirli sakallı bir ihtiyara şarlamakla meşguldü.
''Tam olarak şikayetiniz nedir? Bu acıyı ne kadar zamandır hissediyorsunuz? Daha önce hastaneye gelmiş miydiniz? Bakın en ufak şikayetinizde bile bizi rahatsız etmeye hakkınız yok. Oturun. Doktor birazdan sizinle ilgilenip daha fazla ilaç verecek. Sıradaki diye bağırdı tiz bir sesle. Ardından duvar büyük zaman çizelgesine bakıp kendi kendine bir şeyler mırıldandı.
Terence, Valona ve Rick kalabalığın arasında dikkatle ilerlediler. Etraflarındaki Florinalıların görüntüsü Valona'nın dilini çözmüş olsa da kadına hala fısıldayarak konuşuyordu.
''Gelmek zorundaydım Kentli. Rick için çok endişelenmiştim. Onu geri getirmeyeceğinizi sandım ve...''
İyi de yukarı kente nasıl çıktın diye sordu Terence omzunun üstünden, yerinden kıpırdamayan yerlileri yana iterek.
Sizi takip ettim ve yük asansörüyle yukarı çıktığınızı gördüm. Asansör geri geldiğinde görevliye sizinle birlikte olduğumu söyledim, o da beni yukarı çıkardı.
Öylece kabul etti mi yani?
Şey, onu biraz hırpalamam gerekti.
Sarkın iblisleri aşkına diye inledi Terence.
Mecburdum diye açıkladı Vallon'a acınası bir şekilde. Sonra devriyelerin size bir binayı işaret ettiğini gördüm. Onlar gidene dek bekledim ve ben de o binanın yolunu tuttum. Ama içeri girmeye cesaret edemedim. Ne yapacağımı bilemiyordum. Böylece dışarı çıktığınızı görene kadar saklandım. O devriyenin sizi durdurduğunu görünce de...
Siz oradakiler...
Resepsiyonistin sert sabırsız sesiydi bu, artık ayakta duruyordu. Metal kalemini çimento alaşımı sırasına vurunca çıkan ses kalabalığın gürültüsünü bastırdı ve onları sessiz olmaya zorladı.
Size diyorum, gitmeye çalışanlar buraya gelin. Muayene olmadan gidemezsiniz. Hasta numarası yapıp işten kaçamayacaksınız. Buraya gelin.
Ama üç yoldaş çoktan aşağı kentin yarı gölgelerine karışmıştı. Etrafları Sarklıların yerli mahallesi dediği şeyin kokuları ve sesleriyle doluydu. Ve üst kat bir kez daha yalnızca tepelerindeki bir çatıdan ibaretti. Valona ile Rick, Sark muhitlerinin bunaltıcı zenginliğinden uzaklaştıkları için rahatlamış olsalar da Terence'in endişesi henüz geçmemişti. Çok ileri gitmişlerdi. Dolayısıyla bundan böyle hiçbir yerde güvende olamayabilirlerdi. Girdap gibi dönüp duran zihninden hala bu düşünce geçiyordu ki bakın diye bağırdı Rick. Terence genzinde tuzlu bir tat hissetti. Belki de aşağı kent sakinlerinin görüp görebileceği en korkutucu manzara vardı karşılarında. Yukarı kentin açıklıklarının birinden devasa bir kuş süzülüyordu sanki. O şey güneşi kapattı ve kentin uğursuz karaltısını biraz daha arttırdı. Ama bu bir kuş değildi, devriyelerin silahlı yer taşıtlarından biriydi bu. Yerliler bağırıp kaçışmaya başladılar. Korkmak için özel bir nedenleri yoktu fakat yine de kaçtılar. Arabanın yolunda duran bir adam gönülsüzce kenara çekildi. Aracın gölgesi üzerine düştüğü sırada alelacele bir yere gidiyor, kendi işine bakıyordu. Etrafına bakındı. O karmaşa içerisinde bir heykel kadar sakin görünüyordu. Orta boyluydu fakat omuzlarının neredeyse grotesk sayılacak bir genişliği vardı. Gömleğinin yenlerinden biri boylamasına ikiye ayrılmış, adamın baldır kalınlığındaki kolunu gözler önüne seriyordu. Terence tereddüte kapıldı. Rick ile Valona ise onun önderdiği olmadan hiçbir şey yapamıyordu. Kentlinin içindeki kararsızlık hummalı bir telaşa dönüştü. Kaçarlarsa nereye gideceklerdi? Burada kalırlarsa ne yapacaklardı? Devriyelerin başka birinin peşinde olması mümkündü. Fakat kütüphanenin zemininde baygın bir biçimde yatan yaşlı devriye düşünüldüğünde bu çok küçük bir ihtimaldi. Geniş omuzlu adam yarı koşar adımlarla onlara doğru yaklaştı. Yanlarından geçerken bir anlığına sanki tereddüt ediyormuş gibi duraksadı. Ardından sohbet edercesine bir tonla, ''Korov'un fırını, çamaşırhaneyi geçince soldan ikinci dükkan.'' dedi. Sonra da yön değiştirdi. ''Gelin.'' dedi Terence. Bir yandan koşarken diğer yandan da şakır şakır terliyordu. Gürültünün üzerinden devriyelerin boğazından doğal bir biçimde çıkan sert emirleri işitti. Başını çevirip arkasına bir bakış attı. En az altı devriye yer taşıtından çıkıp etrafa yayılıyordu. Terence bir sorun yaşamamaları gerektiğini biliyordu. Üzerindeki kahrolasıca kentli üniforması sayesinde en az yukarı kenti taşıyan sütunlar kadar masum görünüyor olmalıydı. Devriyelerden ikisi onlardan tarafa doğru koşmaya başladı. Terence onu görüp görmediklerini bilmiyordu ama kısa bir süre sonra bunun bir önemi kalmadı. Çünkü iki devriye de az evvel kendisiyle konuşan geniş omuzlu adamla çarpışmış, durdukları yerden iri yarı adamın çatlak kükremesini ve devriyelerin küfürlerini duyabiliyorlardı. Terence Malone ile Ricky peşine takıp bir köşeyi döndü. Yaklaşık 6 yerinden kırılmış ışıklı bir plastik tabelanın üzerinde yazılı olan Korov'un fırını adı neredeyse tamamen silinmiş ve kıvrılan bir solucan gibi görünmeye başlamıştı. Açık kapısından dışarı süzülen mucizevi koku başka bir yerle karıştırılması da imkan tanımıyordu. İçeri girmekten başka yapabilecekleri bir şey yoktu, onlar da öyle yaptılar. İç odadan radar fırınlarının unla bastırılmış ışıltılarının arasından yaşlı bir adamın kendilerine baktığını gördüler. Adamın ne istediklerini sormaya bile fırsatı olmadı. İri yarı bir adam diye başladı Terence, kollarını iki yana açıp gördüklerini tarif ederek. Dışarıdan devriyeler, devriyeler çığlıkları duyuldu. Yaşlı adam çatlak bir sesle bu taraftan çabuk diye bağırdı. Terence şaşırdı, ne taraftan? Buradan seni salak. Önce Rick, ardından balona, son olarak da Terence bir fırının kapağından içeri tırmandılar. Hafif bir tıkırtı duyuldu ve fırının arka duvarı hafifçe hareket edip üst menteşelerinden sallandı. Kapağı itip arkasındaki loş ve küçük odaya geçtiler. Orada uzunca bir müddet beklediler. Odanın havalandırması zayıftı ve pişen ekmek kokusu karınlarını acıktırıyordu. Valona durmadan Rick'e bakıp gülümsüyor, arada sırada adamın elini mekanik bir şekilde sıvazlıyordu. Rick ise ona boş boş bakıyor, bazen de kızaran yüzünü bir eliyle örtüyordu. Kentli diye lafa girdi Valona. Şimdi olmaz Lona, lütfen diye tısladı adam ona. Bir elinin tersiyle alnını sildi, sonra da parmak eklemlerinde biriken tere baktı. Bir tıkırtı duyuldu. İçinde bulundukları kapalı alan yüzünden kulağa çok daha gürültülü geliyordu. Terence kas katı kesildi ve farkına bile varmadan yumruklarını sıktı. Gelen sokakta karşılaştıkları iri yarı adamdı. Devasa omuzlarını fırının arkasındaki açıklıktan geçirmeye çalışıyor, o boşluğa zar zor sığıyordu. Terence'e bir bakış attı ve yüzünde eğlenen bir ifade belirdi. ''Hadi ama adamım, dövüşecek değiliz.'' Terence sıktığı yumruklarına baktı, ardından ellerini serbest bıraktı. İri yarı adam onu ilk gördüklerine nazaran oldukça kötü durumdaydı. Gömleğini kaybetmişti ve bir yanağında giderek kızarıp moraran taze bir yara vardı. Gözleri küçük, göz kapakları ise şişkindi. ''Aramayı bıraktılar.'' dedi adam. ''Aç mısınız?'' ''Buranın ürünleri pek iyi değildir ama bol bol yiyecek var. Ne diyorsunuz?'' Kente gece çökmüştü. Yukarı kentin ışıkları göğü kilometrelerce aydınlatıyordu. Ama aşağı kent karanlık ve rutubetliydi. Fırının ön tarafındaki perdeler sıkıca çekilmiş, sokağa çıkma saatini çiğneyen ışıkların dışarıdan görülmesi engellenmişti. Rick içini ısıtan yiyecekler sayesinde kendisini daha iyi hissediyordu. Baş ağrısı azalmaya başlamıştı. Bakışlarını iri yarı adamın yanağına dikti. ''Canınızı çok yaktılar mı bayım?'' diye sordu utangaç bir tavırla.
''Biraz deli adam, önemi yok. Benim mesleğimde bu her gün olur.''
Güldüğünde iri dişleri göründü.
''Hiçbir şey yapmadığımı, başkasını kovalarken bana çarptıklarını itiraf etmek zorunda kaldılar. Bir yerliği yolunuzdan çekmenin en kolay yolu...''
Bir eliyle görünmez bir silahı kavrayıp kabzasıyla vuruyormuş gibi yaptı. Rick ürküp geri kaçınca Valona bir kolunu korumacı bir şekilde kaygıyla ona uzattı. İri yarı adam arkasına yaslanıp dişlerinin arasına sıkışan bir yiyecek parçasını diliyle çıkarmaya koyuldu.
''Benim adım Matt Korov ama bana sadece fırıncı derler. Peki siz kimsiniz?''
Terence omuz silkti.
''Ne demek istediğini anlıyorum.'' dedi fırıncı. ''Ne kadar az şey bilirsem o kadar iyi. Belki, belki. Yine de bana güvenebilirsiniz. Sizi devriyelerin elinden kurtardım değil mi?''
''Evet, teşekkürler.'' dedi Terence samimiyet katamadığı bir ses tonuyla. ''Bizim peşimizde olduklarını nereden anladın? Etrafta koşuşturan bir sürü insan vardı.''
Adam gülümsedi. ''Hiçbirinin yüzünde sizinkine benzer bir ifade yoktu. Tebeşir gibi bembeyaz kesilmiştiniz.''
Terence adamın tebessümüne aynı şekilde karşılık vermeye çalıştı ama bunu tam anlamıyla başaramadı. ''Hayatını bizim için neden tehlikeye attığından emin değilim ama yine de teşekkürler. Kuru kuru teşekkür etmek pek bir şey ifade etmiyor elbette. Fakat şu anda yapabileceğim başka bir şey yok.'' ''Bir şey yapmanız gerekmiyor.'' dedi fırıncı geniş omuzlarını arkasındaki duvara yaslayarak. ''Bunu elimden geldiğince çok yaparım. Kişisel bir şey değil. Eğer devriyeler birinin peşindeyse o kişiyi kurtarmak için elimden geleni ardıma koymam. Devriyelerden nefret ediyorum.''
Valona bir hayret nidası attı. ''Başınız derde girmiyor mu peki?''
''Tabii ki giriyor, şuna baksana.'' Bir parmağını morarmış yanağına koydu dikkatle. ''Ama umarım bunun beni durduracağını düşünmüyorsunuzdur. Sahte fırını bunun için yaptırdım. Böylece devriyeler beni yakalayamıyor ve işleri zorlaştıramıyorlar.''
Valuna'nın gözleri korku ve hayranlıkla ardına dek açıldı.
''Niye yapmayayım ki?'' diye devam etti fırıncı. ''Florina'da kaç toprak efendisi olduğunu biliyor musunuz?'' ''10.000.'' ''Peki kaç devriye var?'' ''Belki de 20.000.'' ''Biz yerliler ise yaklaşık 500 milyon kişiyiz. Eğer hep birlikte onlara karşı koyarsak...'' Parmaklarını şıklattı.
''Eğer öyle bir şey yaparsak iğne tüfeklerle ve lazer toplarıyla karşılaşırız fırıncı'' dedi Terence.
''Evet, o silahlardan bazılarını ele geçirmemiz gerek.'' diye karşılık verdi adam. ''Siz kentliler toprak efendilerine çok yakın yaşıyorsunuz. Bu da onlardan korkmanıza neden oluyor.''
Valona'nın dünyası altüst olmuştu. Bu adam hem devriyelerle savaşmıştı hem de kentliye ihtiyatsızca, kendinden emin bir şekilde konuşuyordu. Rick kolunu çekiştirince adamın parmaklarından kibarca kurtuldu ve ona uyumasını söyledi. Hatta ona doğru dürüst bakmadı bile. Fırıncının söyleyeceklerini duymak istiyordu.
''Toprak efendilerinin iğne tüfekleri ve lazer topları olsa da Florina'yı sadece 100.000 kentlinin yardımıyla ellerinde tutuyorlar.'' dedi iri yarı adam.
Terence bu laf karşısında alınmış gibi göründü ama fırıncı devam etti.
''Örneğin seni ele alalım. Çok güzel kıyafetlerin var. Şık, zarif. Bahse girerim küçük ve güzel bir kulüben, kitap filmlerin ve özel bir aracın da vardır. Sokağa çıkma yasağının sana işlediğini de sanmıyorum.'' İstersen yukarı kente bile çıkabiliyorsun. Toprak efendileri tüm bunları sana bir hiç uğruna vermez.
Terence kendinde öfkelenme hakkı göremedi. Pekala, kentlilerin ne yapmasını isterdin? Devriyelerle savaşmalarını mı? Bu ne işe yarar ki? Köyümü hizada tuttuğumu ve kotayı tamamlamalarını garanti altına aldığımı itiraf ediyorum. Fakat onları belalardan da koruyorum. Yasaların izin verdiği ölçüde onlara yardım etmeye çalışıyorum. Bunun bir önemi yok mu? Günün birinde...
Ah, günün birinde! O günü kim bekleyecek? Sen ve ben öldükten sonra Florina'yı kimin yönettiğinin ne önemi kalacak? Yani bizim için...
''Birincisi toprak efendilerinden senden daha çok nefret ediyorum.'' dedi Terence. ''İkincisi...'' Kızarıp duraksadı. Fırıncı güldü.
''Devam et, bir daha söyle. Toprak efendilerinden nefret ettiğini ihbar edecek değilim. Söyle bakalım, ne yaptınız da devriyeleri peşinize taktınız?''
Terence sessizliğini korudu.
''Tahmin edeyim.'' dedi fırıncı. ''Tepeme bindikleri sırada oldukça öfkeliydiler. Kişisel bir öfkeydi bu. Toprak efendileri onlara öyle söylediği için yaptıkları bir şey değil. Onları tanırım. Bu yüzden hemen anladım. Buna neden olabilecek sadece tek bir şey var. Bir devriyeyi bayıltmış olmalısınız ya da belki de öldürdünüz.''
Terence sessiz kalmaya devam etti. Fırıncı tasvip eden ses tonunu korudu.
''Sessiz kalabilirsin, sorun yok. Ama gereğinden fazla dikkatli davranmak da hiç iyi değildir kentli. Yardıma ihtiyacın olacak.'' ''Kim olduğunu biliyorlar.''
''Hayır, bilmiyorlar.'' dedi Terence alelacele.
''Yukarı kente çıktığında evraklarını mutlaka kontrol etmişlerdir.''
''Yukarı kente çıktığımı kim söyledi?''
''Sadece bir tahmin, bahse girerim çıkmışsındır.''
''Evet, kimlik kartıma baklar ama adımı okuyacak kadar uzun süre değil.''
''Bu kadarı bile bir kentli olduğunu bilmelerine yeter. Tek yapmaları gereken şu anda köyünde olmayan ya da bugün nerede olduğunu ispatlayamayan bir kentli bulmak. Florina'daki bütün iletişim ağları şu anda cayır cayır yanıyordur. Sanırım başım belada.''
''Belki.''
''Bu durumu belki diyerek geçiştiremeyeceğini biliyorsun. Yardım ister misin?''
Fısıldayarak konuşuyorlardı. Rick bir köşeye kıvrılmış uyuyordu. Valona'nın gözleri iki adam arasında gidip geliyordu.
Terence başını iki yana salladı. ''Hayır, teşekkürler. Kendi başımın çaresine bakabilirim.'' Gülmeye hazır bir mizacı olan fırıncı kahkaha attı.
Bunu nasıl yapacağını görmek ilginç olacak. Eğitimli biri olmadığım için beni küçümseme. Benim de başka meziyetlerim var. Bak, bu gece bu konuyu iyice bir düşün. Belki de biraz yardıma hayır dememeye karar verirsin.
5. ayrımın sonu. Sayfa 62.